أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bahsimiz tarif üzerindeydi. Tarifle ilgili şimdiye kadar birkaç bahs geçirdik. Birincisi tarifin manasıydı. Daha sonra dedik ki tarif için gereken şartlar nedir? Ve tarifle ilgili dedik ki marifte bir takım şartlar aranır ki bu şartları da takriben 5 tane şart olarak burada sıralamış. Bunları geçirdik. Şimdi tarifin çeşitlerinde. Buyurdular ki buradaki açıklamaya göre tarif 4 çeşide ayrılır.
Haddi tam
76. Bugünkü bahsimiz tarifin çeşitleridir. Haddi tam, haddi nakis, resmi tam, resmi nakis diye 4 çeşide burada tarifi ayırmıştır. Tariften maksat neydi? Bir şeyi tarif ediyoruz. Yani bir şeyi tanımaya çalışıyoruz. Tanımadığımız, bilmediğimiz, meşhur olan bir şeyi bilmek için tarife başvuruyoruz. Bildiğimiz bilgilerle o bilmediğimiz bilgileri keşfetmeye çalışıyoruz. Kendimiz ya da yapabiliriz bunu veyahut da başkasından yardım alarak başkası o konu bilmediğimiz konu hakkındaki vereceği bilgilerle bizi o konuda aydınlatmaya çalışıyor. Tarif budur. Bu tarifte bazen bize o şey hakkında tam bilgi vermiş olur. Yani tanımak istediğimiz şey hakkında tam bilgi.
Tam bilgi verilemez mi tam tariften?
Yok, tarif ana çeşitleri ben yani bir şeyi tanımak yani bir şeyi bir şekilde bilmek, ama bilmek ya tam bilmektir veya hatta mübhem boyutu olsa bile bir ölçüde bilmekti. Yani bir şeyi ya tam olarak bilersin.
Tam olarak bilmek mi haddi tamdı?
Haddi tam, ona diyeceğim, onları açıklayacağım. Yani bir şeyi biz tarif neydi? Bilmediğimiz bir şeyi bilmeye çalışıyoruz. Onun için muarrife başvururuz. Muarrif de yani onu tanıtıcı bilgiler. Ve o tanıtıcı bilgiler bize o meçhul olan bilmediğimiz şeyi bize anlatıyor. Bir sefer onu tam olarak anlatıyor. Yani bütün hed dediğimiz sınır, onun bütün sınırlarını çiziyor. Az edeyim ki öyle sınır çiziyor ki hiçbir şekilde artık o başkasıyla hiçbir karışığı kalmıyor. Tam olarak onun sınırını çiziyor. Bazen sınır çiziyor ama daireyi biraz geniş tutuyor. Yani bir geniş daire içerisinde bize bilgi veriyor ki o bilmek istediğimiz şey de o daire içerisindedir. Ama onun tam kendi sınırlarından değil. Biraz daha geniş bir sınırdan bize bir o konu hakkında bilgi veriyor. Bazen de bir takım nişanelerle yani bilmediğimiz şeyi bir takım nişanelerle bir şekilde başkalarından ayırmamızı sağlıyor. Asıl tariften maksat biz yani ilimde tariften asıl yani ilmin amacı asıl bir şeyi tam olarak bilmektir. Bir şeyi tam yani Rabbi erinil eşya kemahi peygamberimizin duasında var. Ya Rabbi zidni ilmen Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve kul Rabbi zidni ilmen. Söyle Rabbim benim ilmimi artır. Peygamberimiz de bir duasında niyazındaki Rabbi erinil eşya kemahi eşyayı, varlıkları oldukları şekliyle bana tanıt. Arifin tarifeden gel. Ben ona tanıt eşyayı, varlıkları olduğu şekilde. Asıl maksat bir şeyi olduğu şekliyle bütün boyutlarıyla bilmekti. Asıl tarif maksat budur. Ama bu tarife ulaşmak zordur. Yani biz eşyayı tam olarak bilmemiz, varlıkları tam olarak tanımamız bu zordur. Hatta İbn Sina'nın tabiriyle bir ölçüde muhaldir. Yani İbn Sina ki felsefenin mesela ikinci müellimi olarak lakaba almıştır kendisi. diyor ki eşyayı, varlıkları tam olarak bilmek takriben çok çok zor, belki daha hatta müteazzirdir. Yani bir şekilde imkansızdır. Dolayısıyla mesela bizim varlıklar hakkında, mesela insan hakkında en kendimize en yakın olan şey kendimiziz. Kendimiz hakkında ne biliyoruz? Ne kadarını biliyoruz? Ki hiç kendi, ne iç dünyamız ne de ki vücudumuzun yapısı hakkında, bedenimiz hakkında bilgilerimiz tam değil. Çok eksik. Bildiklerimiz, bilmediklerimize mukayeseyle kıyas edilemeyecek kadar az bir şeydir. Veliza mesela Batı'da meşhur, Batı'nın meşhur bir filozofları yazmıştı. İnsan-ı naşinahte, bilinmeyen insan. Gerçekten bilinmiyor yani. İnsan gerçekten çok ilginç. Velhasıl asıl tarifin amacı bize o bilmediğimiz şeyi tam olarak tanıtmak. Bilmediğimiz şeyi ne zaman tam olarak bileriz? O zaman tam olarak bileriz ki onu var eden, onun zatını oluşturan bütün unsurları teker teker tanıyalım. Yani insan mesela nedir dediğimizde, insanın zatını oluşturan bütün unsurları, ana parçaları, küçük parçalar fark etmez, insanı meydana getiren bütün unsurları eğer biler isek, bu insan için bir sınır çizmiş oluruz. Bu her demek de bundandır. Yani insanın artık mahiyetinin sınırını çizdik demek olur o zaman. Haddi tam odur ki bilmek istediğimiz şeyin arz edeyim ki mahiyetinin, hakikatinin bütün yönlerini, unsurlarını biz bilelim. Eğer bir tarif bulsak insan hakkında, ki o tarif insanın bütün zatı, unsurlarını bize tanıtabilse, tanıtsa, işte o tarif insan hakkında yapılacak, o tarif haddi tam mıdır? Kamil, tamam olan bir had, yani insanın sınırını çizen bir tanıtımdır. Ama eğer böyle olmadı, insanın zatından bir takım unsurları bize tanıttı, bildik zatında neler var bir ölçüde. Ama bütünüyle bu zatın tamamını bize vermedi. Bir kısmını verdi, bir kısmını vermedi. Hala çoğunu versin veya azını versin. Ama bir şekilde bize tanıttı bu insanın zatını. Bildik hemen zatında şu unsurlar var. Ama diğer unsurlarda nelerdir, onları fiilen bu tarif bize vermiyor. Böyle bir hadde ise hadd-i nâgıs denilir. O zaman hadd ikiye bölündü. Bir hadd-i tam, bir de hadd-i nâgıs. Bu iki tarifin, iki kısmının da ortak özelliği budur ki, bu tarifte zatı unsurlardan başka bir tanıtıcı yoktur. Yani hem hadd-i nâgısın tarifinde, hadd-i nâgısı oluşturan bilgi, hem haddi tamı oluşturan bilgi, bize tanıtılan muarrefin zatından oluşan bilgilerdir. Her ikisi de sadece o muarrefin zatını bize anlatıyor, mahiyetini anlatıyor. Ama farkı sadece şudur ki, haddi tam zatın tamamını anlatıyor, haddi nakıs zatın bir kısmını anlatıyor. Tamamını bize onun zatı konusunda bilgilendirmiyor. O halde şöyle diyoruz. Eğer bizim tarifimiz, tanıtmak istediğimiz muarrefin sadece zatını oluşturan bilgilerden oluşursa, eğer zatın tamamını içerirse bu bilgi, bu haddi tam. Eğer zatın bir kısmını içerirse, onlar haddi nâgıs. Haddi tamın, haddi nâgısın, her ikisinin ortak unsuru, o haddide kullanılan, yani muarrefteki olan bilgilerin sadece zattan oluşan bilgiler olmasıdır. Bu iki kısım. Peki resmi tam, resmi nakıs? Resmi tamdan, resmi nakıs dedi ki bunlarda da şudur. Bu bize resimde sadece bir tersim ediyor. Resim ki mesela had, mesela bu hadde ne yaptı? Sınır çizdi. Had dediğimiz sınırdır. Had o şeyin sınırını çizir. Resim onu resmedir. Yani onu bir şekilde bize nişaneleriyle tanıtmaya çalışıyor. Resim nişane demektir. Resimde de ki tam olsun ve nakıs olsun her ikisinin ortak özelliği de budur ki her ikisinde mutlaka o şeyin kendine has özelliği mutlaka var. Bir şeyi bir şekilde nişaneyle tanımak için. Yani ben mesela bir şeyi istiyorum ki nişanesiyle size, zatıyla değil de nişanesiyle. O nişane nasıl olacak gerek o nişane? O nişane, o tanıtmak istediğimiz şeye has olmalıdır. Mesela insana has bir nişane, gerek insana ya tanıtmak istiyorsa bize resim olarak, insandan bir tersim, bir fotoğraflama yapmak istiyorsamsa sadece bir nişaneyle onu tanıtmak istiyorum. Gerek bir nişane, bir alem, alamet insandan vereyim ki bu alamet başka varlıklarda olmasın. Ki bu alametle ben bu şeyi başka varlıklardan ayırmış olayım yani. Ayırıyorum. Mahiyetin tamamını bize bildirmiyor. Sadece diyor ki bak farkına var şu işte özelliği budur ki bu özellik bunda var. O zaman insana eğer resm ile tanıtmak istiyor isem ise o zaman sadece insanda olan bir özelliği, bir nişaneyi o tarifte getirmem lazım. O halde resmi tam ve resmi nakisin her ikisinde ortak nişan, ortak özelliği şudur ki her iki tanımda da özellik kullanılmıştır. Özellik kullanılmıştır. Arz edeyim ki özellik yani o şeye has özellik, başkasında olmayan özellik vardır. Farklar nelerdir? Farkları budur ki resmi tamda kullanılan zat da kullanılmış. Ama resmi tamda kullanılan zatı özellik resmi nakıste kullanılan zatı özellikten daha fazladır. Resmi tamda kullandığımız zat cinsi gariptir, yakın cins. O şeye yakın olan cins. En yakın cinsini kullanmışız. Bir şeyin kendisine yakın cinsi, en yakın cinsi, o şeyin zatının büyük bölümünü içerir. Ama eğer uzak cinsi kullanırsak, mesela insanda gel desem ki hayvanun katib. Sorsanız ki insan nedir? Yazar hayvan. Bu olan resmi tam. Hayvan olması cinsi gariptir. Yani canlı. Bu zatın büyük bölümüdür. Katip yazmak özelliği sadece insana mahsus. İnsan dışında canlı olup da yazan bir varlık yoktur. Demek ki bu katip bir nişanedir ki insana özgü. Hayvan da hayvanın cinsidir. O hansı cinsi yani en yakın cinsi, yani zatın büyük bölümü içerir. Ama eğer mesela hayvanın katip yerine desem ki cismun namiyun katip, büyüyen, gelişen bir cisimdir ki yazardır. Bu cismin nami yani insanın zatında olan bir boyutudur. Ama hayvana nispeten daha az bir kısmını içerir. Cismi namide mesela ne var? Sadece büyüme boyutu var. Ama his boyutu, irade boyutu filan cismi namide söz konusu değil. Bu cismi namı dediğimde ben bunları anlamam. Ama hayvan dediğimde anlıyorum ki aynı zamanda ne var onda? İrade de var, hareket de var, his de var. Dolayısıyla arz edeyim ki resmi nakiste kullanılan resmi nakıste kullanılan zatı bilgi, resmi tamda kullanılan zatı bilgiye oranla daha azdır. Sözün kısası, resmi tam o tariftir ki bir şeyi ona yakın cinsiyle o şeyde olan özellikle beraber tanıtalım. yakın cins ve özellik, has özellik. Bunlar resmi tam. Ama eğer uzak cins ve has özellik kullanılırsa bu olar resmi nakis. Resmi tam insan, yani resmi tamda bizim zihnimizde oluşacak fotoğraf insandan resmi nakisen nispeten daha aydındır. Daha ayrıcıdır. Yani biz eğer resmi tamla insanı karşı tarafa tanıtır isek onun zihninde insandan oluşturacağımız fotoğraf resmi nakısla tanıttığımıza nispeten daha aydın olacak, resmi nakıs ise daha mübhemdir. Resmi tamda ayrışım daha belirgin olacak, resmi nakısta ayrışım daha az, daha soluk olacaktır. Peki, demek bu şekilde sözün özetimiz. Tarif dört kısma ayrılıyor. Ya haddi tamdır, ya haddi nakıs. Ya resmi tamdır, ya resmi nakıs. Haddi tam, o tariftir ki tanıttığımız şeyin mahiyetinin tamamını bize tanıtan, onun mahiyetinin tamamının etrafına bir çizgi çizerek sınır koyar. Bu haddi tam. Bu o zaman olur ki o şeyi cins-i garip ve fesli ile birlikte. Eğer muarrifte biz cins-i garip ve fesli kullanır isek o şeyin mahiyetinin tamamını anlatmış olurum. Çünkü o şeyin mahiyetini oluşturacak bütün unsurlar ya cins-i garip ya da fesli içerisindedir. Dolayısıyla fesli ve cins-i garip ile oluşan tarifler haddi tamdır. Ama eğer tarifimiz yine sadece zatı unsurlardan oluştu, zatı bilgilerle. Ama cins-i garip yerine cins-i beyit kullansak, uzaktaki cinsi kullanırsak, fasıl mutlaka olması gerekir ama. Fasıl ve cins-i beyit olursa, cins-i beyit o şeyin mahiyetinde olan zat-ı unsurların tamamını içermediğinden, bir kısmını içerdiğinden fasılla birlikte bu olar haddi nakıs. Çünkü bilhane o şeyin mahiyeti bir kısmı bu tarifin dışında kalmış. Yani yine bu hemdir. Resmi tamda fesli garip ve has özellik. Cinsi garip ve has özellik olur. Cinsi garip. Zatın büyük bir bölümü ve has özellik. Bu olar resmi tam. Ama eğer cins-i beyt ve has özellik kullanılırsa bu da olar resmi nakıs. Çünkü cins-i beytte yine zatın büyük bir bölümü dışarıda kalmıştır. Ama her ikisinde de mutlaka o has özellik bulunmalıdır. Çünkü aksi takdirde o şeyi başkasından ayrıştırmamız mümkün olmaz. Oysa ki resminden maksat o şeyi başka şeylerden bir ölçüde ayrıştırmaktır. Şimdi burayı bir okuyalım inşallah kitabın üzerinden. Bakalım ki ne kadar anlatabildik. Envai tarif. Tarifin çeşitleri. Tarifler taksim evveliye bir çihar deste taksimmiş evet. Birinci bölme ile tarif dört tane bölüme ayrılır. Zira der tarif ya ez zatiyyat-ı muarrif isfade mişeved ya ez araziyyat. Çünkü tarifte ya sadece o şeyin zatını oluşturan bilgiler kullanılır ya da ki arazinden yani özelliklerinden de yararlanılır. Kısmı nukusra tarifi haddi o tarifi ki sadece zatî bilgilerden oluşmaktadır, ona haddi tarif, yani hadsel tarif, sınır çizen tarif denilir. Ve digeri ra, o tekisi ki araziyattan, özelliklerden de yararlanmıştır, resmi koyan, onu da resimsel, yani bir şeyden fotoğraflama tarifi. Ve her yek yan nişanlama tarifi. Ve her yek ezin do kısmınız ya tam hasten ve ya nakiz. Bu iki kısımdan yani haddi tarif ve resmi tariften her birisi de yine ikiye bölünür. Çünkü ya tamdırlar, yani haddi tamdır ve haddi nakıs veya resmi tam ve resmi nakıs. Her ikisinin de iki kısmı vardır. Eknun bir berresi her iki ezin eksam mi perdasin. Bu iki kısımların, ya bu dört kısmın her birisini biraz daha açarak beyan ediyoruz. Haddi tam. Eğer der tarifi çizi ez cinsi garip ve fesli garip istifade şeved. Eğer bir şeyin tarifinde cinsi garip ve fesli garip, onun hem cinsi garip olsa hem de faslı. Eğer tarifte bu olsa, bu onun haddi tam gof demişler. Evet, bu tarife haddi tam denilir. Çünkü faslı garip ki o şeyin kendisine has olan zatı boyutunun tamamını anlar, içeriyor. Faslı garip neydi? O şeyde olan ve başka şeyde olmayan zat. Zatın o özel bölümünü fasl-ı garip tamamıyla bize beyan eder. Cins-i garip de ne dedik? Tamamul müşterektir. Yani o şeyin başkalarından ortak olduğu, ortak boyutun tamamını bize cins-i garip anlatıyor. Yani mesela biz insanla desek ki hayvanun natık dediğimizde, insan natık olan hayvandır dediğimizde, hayvan kelimesi insanın ortak olduğu, başka şeylerle ortak olduğu bütün ortak boyutların tamamını bu içerir. Hayvaniyette hem cevher var, hem cisim var, hem cismi nami var, hem arz edeyim ki hayvaniyetin o cismi irade boyutu var. Yani hayvan dediğimizde bir şeye anlıyoruz ki bir kere bu arz değil, cevherdir. Cevher. Anlıyoruz ki cisimdir. Nefis gibi, ruh gibi cisim ötesi, mücerret değil, cisimdir. Anlıyoruz ki aynı zamanda üreyen, büyüyen cisimdir, namidir. Anlıyoruz ki hem de iradesi de var, hissi de var. Bu boyutlarda insan, bu boyutlarda bütün ortak olan her şey burada var. Yani insanın zatını oluşturan unsurlar, ortak boyutun tamamı budur. Ki burada bu hayvan hem bütün uzak cinsleri hem bütün uzak fasılların tamamını bu hayvan kelimesi kendisinde barındırır. Ortak boyutun tamamı. Natıktaki sadece insana has olan zat özelliğidir. O zaman demek ki biz burada insanın zatını oluşturan bütün unsurları bu tarifte getirdik. Yani insanın mahiyetini anlatmış olur. İnsanın mahiyetinin tamamını anlatan bir şey ise ona haddi tam. Elbette ki ben arz ettim ki bunun farkındayım. Yani haddi tam tarifi İbn Sina diyor müşküldür, belki olası değil. Bu sadece şimdi biz mesela hayvanın natığı insanın haddi tam olarak söylüyoruz. Bu bir şeydir, yani faraza bir boyuttur. Yoksa insanın zatının tamamını henüz kimse keşfetmiş değil. Dolayısıyla bu farazadır yani. Yani bu ilk mutalaamızda görüyoruz. Yoksa insanın zatının bütün boyutlarını anlatmaya kalkışmak, mesela az edeyim ki beşer için belki olası olmayan bir boyut. Yani haddi tam diye tarif mantık ilminde, felsefe ilminde bir had bulalım ki diyelim ki işte biz bu her şeyin bütün boyutunu bildik. Bu eser İbn Sina'nın tarifiyle yoktur yani. İbn Sina diyor ki benden istediler ki ben hududu eşyayı beyan edeyim. Yani had tamlarını. Bana dediler ki bir kitap yaz, hududu eşyayı orada açıkla. Yani bütün bu bildiğim varlıkları mesela yaz bize. De yine işte insanı oluşturan insanın zatı budur, hayvanın zatı budur, cismin zatı budur, maddenin zatı budur, meleğin zatı budur, şu böyle bunlar açıkla bize. Cevabında dedim ki bu mümkün değil.
Tamam, ancak insanlara ben, mümkün değil. Peki masumlara nasıl?
Bu ayrı. Peygamber'e ve onlara Allah tarafından ilim verilmiştir. Onlar her şeyi biliyorlar. Ki onlar her şeyin hakikatini biliyorlar, künhünü biliyorlar. Dolayısıyla onların her şeye fermanı var. Hatta vilayeti tekvini gereği onların varlıklara ki vasıtayı feyz oluyorlar, varlıklara ulaşan bütün hakikat onların kanalından geliyor. Bu açıdan onlar kime neyi verdiklerini, çünkü kendilerine, yani onların hakikati, nuraniyeti sebep silsilesindedir. Varlıkları meydana getiren sebep silsilesinde yer aldıklarından dolayı her sebep müsebbebine neyi verdiğini bilmektedir. Her sebep neyin bundan sonuç geldiğini bilmektedir. Çünkü o sebepler aynı zamanda alem sebeplerdi. Yani mesela şey, ateş gibi değil ki, ateş sadece yakır ama bu yakmanın kendisinden nasıl meydana geldiğini bilmiyor. Yok. Alim sebeptirler. Mesela Peygamberimiz ne buyurdu? Buyurdu ki şey sorduğunda Cabir, ilk yaratılan şey nedir ya Resulallah diye, nuru nebiyyike, Peygamberinin nurudur. İlk olarak o yaratılmış ve halaka minhu kulle hayr. Sonra her hayır onun aracılığıyla, ondan sonra onun nurunun ifazesiyle yaratılmıştır. Zaten varlık aleminde hayırdan başka bir şey yoktur. Biyedihil hayr. Varlık aleminde ne gelirse hepsi hayırdır. Bunlar biraz daha üst felsefe konumlarıdır. Onlara geçmeyeyim. Velhasıl yani masumlar bilerler. Ve arz edeyim ki Allah tarafından ilmi ledunni verilen kimseler ulaştıkları vilayet mertebelerince bilerler. Ama bizim ilmi, bizde olan ilim iki kısımdır. Bir, ilmi husuli, şimdi yani tahsille, bir kitap okumakla, ders dinlemekle, mutala etmekle, incelemekle, teşrih etmekle, gözle, kulakla, elle, dokunmakla, bu hislerimizle edindiğimiz bilgiler ilmi husulidir. İlmi husuli, yani kazanılan ilim. Bu kazanılan ilim, biz çok az şey yani kazanabiliyoruz. Bir de ilmi huzuri var. İlmi huzuri odur ki o bilinen şeyin kendisi zatıyla birlikte alemin huzurunda olan. Zatıyla birlikte alemin. Mesela bizim kendimizin kendi ilmimize olan bilgisi gibi. Nefsimiz bir takım bilgileri var kendisinde ve o kendisinde olan bilgilerin de farkındadır. Burada ilmi huzuridir. Yani o şey, bilinen şeyin kendisi alemin katındadır. Neyin ki alem gidip böyle bir bakayım, mesela şimdi biz kendi bilgimizi bilmek için, yani mesela ben biliyorum ki 2 kere 2 4 eder. Bu bilgi 2 kere 2 4 eder bilgisini bilmek için ayrıyeten kitaba bakayım, hele bir dokunayım, bir göreyim, bir hissedeyim mesela diye, bir koklayayım gibi şey yok. 2 kere 2 4 eder bilgisi benim o bilen boyutumun bizatihi kendisinin huzurundadır. Ondan kayıp değil, arada bir fasıla söz konusu değil. Onun için bu 2 kere 2 4 ederi bildiğimi bilmem için ne dokunmaya, ne görmeye, ne dinlemeye, ne tatmaya, ne kokulamaya, bu hislerin hiçbirisine ihtiyacım yoktur. Allah Tebareke ve Teala'nın mahlukata olan bilgisi de ilmi huzuridir, ilmi husuli değil. Yani Allah Teala bizi bilmek için, yani hele bir bakayım göreyim nerededir diye öyle bir bakma söz konusu değil. Ya bir sesini dinleyeyim, sesi hangi, nereden geliyor bakayım, anlayayım oradadır değil. Allah'ın bilgisi, mahlukata ilmi huzuridir. Yani biz bütün zatımızla, bütün varlığımızla birlikte Allah'ın katındayız. Hiçbir zaman ondan uzak değiliz, ırak değiliz. Hiçbir zaman onun huzurundan, yani bir zerre ayrı değiliz. Dolayısıyla hiçbir şekilde ona gizli değiliz. Hiçbir zerre bile ona gizli kalmıyor. Hiçbir şey de örten şeylerin, hiçbir örten bizi mesela hissimize ne örtebilir? Sesi örtmek için duvar örtülür. O tarafta ses var, duymuyoruz. Hiçbir örtü Allah için örtü değil. Niçin? Çünkü örtünün de yanındadır, örtülenin de yanındadır. Muhitun bi kulli şey. Ha, bu bilgi her bir konudan uzaklaştı, kusura bakmayın. Arz edeyim ki haddi tam o bilgi, o ilmi husulidir ki bizde, tarihimizde. O ilmi husul, o kazanılmış ilimdir ki o edindiğimiz, bilgi edindiğimiz şeyin zatının tamamını bize ihtiva etsin. Böyle bir şey takriben varlık aleminde yok gibidir. Böyle de bilgi, ilmi husulü de. Ama ilmi huzuru da olabilir. Ho. Eğer der tarif çizi az cinsi garip, fesli garip isfada şevet ve on haddi ve on haddi tam gof demiş ve ona haddi tam denilir. Manende tarifi insan ve heyvan-ı natif. İn tarif çün müştemil ver hemeyi zatiyyat-ı müerref mi başet, insanın bütün zatiyatını barındırdığı için içerisinde ona haddi tam değil. Benaberin kamil terim tarifes, en kamil tarif de, en kamil tanıtım da haddi tamdır. Çünkü zatın tamamını bizim önümüze koymuş oluyor. Haddi nakıs, haddi nakıs hangisidir? Eğer tarif müştemil ver fesli garip, fesle gene var. Yani o zatı özellik var. O özel olan zat var. Ama ve cinsi bey, uzak cins. Ya tenha fesli garip, ya sadece fesl değilse. İnsan mahu ve insan, insan nedir? Natiptir. Veya katiptir. Bu insanı bize zatının bir kısmını anlat, özel zat bölümünü. Hala istersen cinsi bey de söyleyelim. Mesela cismün namiyyun, natık. Ya söylemeyelim fakat fesli garibi söyleyelim. Ona haddi nakıs denilir. Yani zatı bize bir şekilde çerçevesini çizdi ama tam çizmedi, yarı çizdi. Onun haddi nakıs mı koyan? Manende tarif insan bir cismi rüşt kunendeyi natık. Cismi namiyyun natık. Ya natık tek başta söyle. Derin tarif çün bir berhe zatiyet marref işare şudes. Bu tarifte marrefin zatiyetin bir bölümü yer aldığından, yani ama ona has olan bölümü mutlaka. Onun o özel boyutunu içerdiğinden dolayı tarifi haddis ve az önce ki hemen zatiyatı namı neyamede nakısız. Ama zatiyatın bütün gelmediğinden dolayı gene onun zatını oluşturan bir takım şeyler dışarıda kalmıştır. Buna nakıs denilir. Resm tam, resm nişane demektir. Resm tam olur ki cinsi garip ve has özellik. Yani fesli garibin yerine has özelliği koyar. Tarif iski eger der on az cinsi garib ve araziyi has istifade şude başar. Manemde tarif insan be heyvan hendan gülebilen hayvan diye tarif etsek hayvan cinsi garibdir. O ortak noktanın tamamını getirmiştir. Ama hendan nedir? Fesli değil. Belki nedir? Özel hastır. Sıfattır. Ya tarif hayvan bir cismi rüşt konende, ya mesela hayvanı rahrebende. Biz hayvanı tanıtıyoruz. Diyelim ki cismun nami yun maşi, yol yürüyen büyüyen bir cisim. Burada şey yani maşi gene insanın özel şeyidir. Yani özelliğidir. Has özelliğidir. Ama cismi nami insanın cinsi beydidir mesela. Hemşinan ki müşahide müşebet in tarif müştemil ber zati ve erezi es. Bir hemin delil tam namide şudes. Burada da gene zattan ve hem de o özel yani zatın büyük bir bölümü ve o anlamda has özellik olduğundan dolayı buna ne denilmiştir? Resmi tam denilmiştir. Resmi tam. Yani onu bir şekilde bizim nişanelemesi tam olur. Tam bir nişaneyle bize tanıtmış olur. Resmi nakıs odur ki erazi arz edeyim ki Burada bir kelimeyi ben sanıyorum ki burada resmi tamında yanlış söylemiş. Burada bu cismi rüşt konen değil, rah revendi. İnsanın tarifi cismin namı, doğrudur. Yok, cismin namı insanın fesli garibidir. Doğrudur. Evet, cinsi garibidir. Resmi nakıs odur ki yine arazi var. Arazi, o has özellik var ama cinsi garip yerine cinsi beyit kullanılmaktadır. Evet, eğer de terk fakat az araziyi has ya benaber kol berk az cinsi beyit, cinsi beyit de olsa mesela, fakat ya sadece o has özellik, mesela insan nedir? Zahhak, insan gülendir. İnsan nedir? Katip, yazandır. Bu az edeyim ki sadece özellikle tanıttı. Bu olan diyor ki resmi nakıs. Çünkü zattan hiçbir şey orada koymadı. Ya zattan koysan da o uzaktaki cinsi koyasın. Diyesin ki insan nedir? Cismi namiyon katip, büyüyen, yazan bir cisimdir desen, bu arz edeyim ki onlar resmi nakıs. Eğer der tarif fakat az araziyi has arazdem ya beraber kavli berhi, bu demek itlaflı bir konudur. Acaba resmide arz edeyim ki resmi nakıste zatiyattan da olması gerekir mi? Yoksa olduğunda resmi nakıs olmaz mı? Bu itlaflı değil mi? Beraber kavli. Yani bir görüşe göre az cinsi beyt ve arazi has ispada şebet. Eğer tarifte cinsi beyt ve arazi hastan yararlanılırsa in tarif resmi nakıs khahed bud. Buna resmi nakıs denilir. Manen tarif insan bi khandan ya cismi khandan. İnsan diyelim ki gülen veyahut da gülen cisim desek bu olar resmi nakıs insandan. İn vaz tarif darayı numunahay manem di tarif bi misal, tarif bi taksim ve tarif bir teşbih hast ki der kitabhayı mufassal der beyan mufassal ter beyan şudas. Diyor ki bu resmi nakısın başka türleri de var. Resmi nakısımız ne dedik? Dedi ki has özellik cinsi beyit veya fakat has özellik. Diyor ki resmi nakısın başka şekilleri de var ki bu geniş kitaplarda beyan edilmiştir. O da mesela ibaretli mesela tarif bir misal. İnsan nedir mesela bir misalla onu tarif edesin. Ya insan nedir? Mesela tarif ve taksim bölmekle, mesela şu, bir takım bölmelerle onu tarif edersin. Teşbih ile tarif edersin. Bunlar diyor ki, bunlar hepsi resmi nakısın türlerindendir. Ama müfesselter olan kitaplarda, geniş kitaplarda bunlara arz edeyim ki yer verilmiştir. Aya mi tevanet numunahayı diğer yaz resmi nakısına misal bizenin? Yani yukarıdaki saydığımız örnekle şeyler çeşitlerine siz başka bir örnekler de verebilir misiniz diyor. Fikir mi kuni çırayın numunaha ve onun için der bara bir elvan misal işare şod az noy resmi nakıs hasten. Acaba ne fikir ediyorsun? Niçin bu dediğimiz örnekler ve yukarıda verdiğim gibi dediğimiz çeşitler tarif bir misal, tarif bir taksim, tarif bir teşbih ve verdiğimiz örnekler yukarıdaki mesela tarif bir sadece özellik veya cinsi beyt ve özellik bunlar niçin resmi nakıs oldular? Bunların resmi nakıs olmalarındaki faktör esas nedir? Esas takriben şudur. Biz dedik resmin özelliği budur ki sadece bir fotoğraflama yapıyor o şeyden. İnsanın zihninde bir fotoğraf oluşturuyor. Onun bize sınırını çizmiyor. Bir şekilde başkalarından ayrışmasını sağlıyor. Yani nişane verir. Yani nişanesi budur. Ama onun zatı nedir, özel, ne gibi bir varlıktır, mahiyeti neden oluşmuş budur, bu konuda bize bilgi vermiyor. Sadece nişane verir. Bunların hepsinde bu verilen çeşitlerim, yani tarif bir taksim, tarif bir misal, tarif bir teşbih, ya tarif bir özellik ve tarif bir cinsi beyt özellik, hepsinin ortak oldukları budur. Özellik şudur ki, bunlar tanıtmak istediği şeyden bir nişane bize sunmuş oluyor. Nişane, hepsinde nişanedir. Ama sınır çizmek gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar resmi nakıstır. Resmi dedik nişanedir. Nakıs eksik nişane. Eksik nişane demiş o. Taksim. Burada bir de mantıkta bahsedilen konulardan birisi de bölmedir. Mantıkta bize ayrıca yani mesela varlıkları yine biz çünkü biz bilgi edinmek istiyoruz. Bilgi edinmenin yollarından birisi de tasniftir. Varlıkları tasnif ederek. Taksim ya biz Türkçe'de tasnif diyoruz biz. Varlıkları tasnif ederek, sınıflara ayırarak.
Bölerek de olur.
Bölerek yani. Evet bir şekilde bir onun hakkında bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bu tasnif etmenin, taksim etmenin, bölmenin yöntemlerini bize burada açıklayacak. Biliyor ki varlığı bölerken iki şekilde böleriz. Ya bir şeyi eczasına, cüzlerine böleriz. Ya da bir şeyi fertlerine böleriz. İki şekilde bölme var. Ya bir şeyi cüzlerine, parçalara böleriz. Mesela diyelim ki bir araba nedir? Arabayı bölelim. Arabanın motoru var, arabanın bilmem kaportası var, arabanın çeşitli motorun parçaları var, şunlar var. Arabayı böleriz. Diyoruz ki bir araba şu parçalardan oluşmuş. Arabanın, biz araba hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Parçalarını bize bir şekilde böldüğümüzde onun hakkında bir çeşit bilgi edinmiş oluruz. Ya mesela diyelim ki doğal bir şeyi, örneğin bir gıda maddesini istiyorlar ki mesela diyelim ki bir meyveyi mesela diyelim elmayı mesela bu elmanın insan üzerinde ne gibi bir etkisi var, ne gibi faydası var tuturlar bir, mesela diyelim tıp biliminde, biyolojide mesela almayı oluşturan yüzlere bölürler. Yani almada bu kadar mesela demir var, bu kadar kalsiyum var, bu kadar şu var, şu var, şu var. Onun parçalarını bize tanıtıyorlar. Diyorlar ki işte bu elmada bu kadar unsurlar var, parçalar var. Dolayısıyla bir elmayı yiyen insanın vücuduna bu kadar bu cüzden, bu kadar demir girmiş olur, bu kadar şu vitamin girmiş olur, bu kadar kalsiyum girmiş olur filan ki bunun o insanın vücudundaki mesela diğer etkilerini bu şekilde anlıyor. Eczacıların işi daha çok tabii varlıkları ne yapıyorlar? İlaçta tutup onu eczaya, cüzlerine bölerek onun ne gibi bir etkisi sağlık açısından insanda olduğunu anlamaya çalışmaktır. Bir şeyi eczaya bölmek. Şimdi eczaya böldüğümüzde mesela diyelim elmayı böldük. Neye? Dedik ki demir, kalsiyum, A vitamini, B vitamini, C vitamini diye mesela diyelim farza 5 tane unsur çıkardık. Dedik ki bir elmada elma oluşmaktadır. Demirden, kalsiyumdan bilmem A vitamini, B vitamini, C vitamininden oluşmakta. Bu parçalar ne? Bu taksimin özelliği nedir? Özelliği budur ki ne o bölünen şey bu parçalara atfedilebilir. Yani ben diyemem ki elma demirdir. Elma kalsiyumdur. Ne de ki o parçalar bu elmaya hamledilebilir. Diyemeyiz ki mesela demir elmadır. Kalsiyum elmadır. B vitamin elmadır. Eğer bir şeyi parçalarına bölsek parçaları yabancı unsurlarda tek tek o şeye. O şey de yine o parçalara yabancı unsurdur. Bunda birbirine tamamıyla kopmuş olurlar. Aradaki bağ bir araya gelmişlerdi, bir şeydi. Şimdiki böldük, artık bunlar arasında bir bağ kalmadı. Arz edeyim ki bu taksim bir eczada böyledir. Bu tabii taksim buna denilir. Yani bir şeyi tabiatına göre bölmek. Bir de eğer ferde bölelim. Mesela diyelim ki insanı bölelim. İnsan fertleri, beyaz tenli, esmer tenli, siyah tenli filan diye böldük. Fertlere bölündüğünde fertlerle insan bu taksimin özelliği nedir? Hem fertler o bölünene hamledilir, hem bölünen bunlara. Hem diyebilirim ki beyaz tenli bu şeyler insandır, hem diyebilirim ki insan beyaz tenlidir. Yani böldüğümüzde arz edeyim ki o bölünen şeyle bu bölünen şeyler arasında bağ kopmuş olmuyor, yabancılaşmıyor. Belki sadece mistaklarını beğenmiş oluyoruz. Bu durumda o arz edeyim ki o böldüğümüz şeye maksem denilir. Böldüğümüz şey maksem yani bölünen. Yani her bölmede demek ki üç şey var. Bir, maksem, bölünen. İki, kısım, ondan oluşan kısımlar, cüzler. Bu kısmı mukayese ettiğimizde bu bölünenler, bölünen maksemdir, bunlar da kısımdır. Ama bu ikisini, bölünen şeyleri birbirine mukayese edelim. O zaman bu, bunda bölendir. Bu ikisi birbirine, bunlar da bölendir. Yani kasim, Arapçada kasim olur. Demek ki bir bölmede üç şey var. Bir, maksem, bölünen. Bir, kısım, bölen. Arz edeyim ki, kısım. Bir de bunları mukayese ettiğimizde, yani bunlar birbirlerine karşı bölücü. Yani her birisi ötekisini, mesela diyelim ki bunlar kasimler, ayrı ayrı şeyler. Biz kasimlere birbirine hamle edemeyiz. Kısımları maksama, maksamı kısımlara hamle edebiliriz. Mesela diyelim, şimdi insanı böldük. Beyaz tenliye, siyah tenliye. Beyaz insan maksam, beyaz tenli kısım, siyah tenli kısım. Hem beyaz tenli insanı hamle edebiliriz, hem insanı beyaz tenli. Ama beyaz tenliyi, siyah tenliye diyemeyiz ki beyaz tenli, siyah tenli insandır. Siyah tenli, beyaz tenli insandır değilmez. Kısımlar birbirine hamledilmez ama kısımlar hem makseme hem maksem kısımlara hamle edilebilir. Evet, vaktimiz geldi. Burayı okumaya başlasak yetiştiremeyeceğiz.